Eski CIA ajanı Andrew Bustamante geçtiğimiz günlerde katıldığı bir video keste anksiyete, kaygı bozukluğu ve kaygılı olma ile ajanlık arasındaki çok önemli bir bağlantıdan bahsetti. Bustamante CIA'den ayrılmış eski bir ajan ve şimdiye kadar yaptığı görevler arasında Amerika'nın uzun menzilli balistik nükleer füze kodlarını saklamak bile var. Anksiyete ve kaygılı olma ile ajanlık arasında direkt bir bağlantı olduğunu anlattı bu programda. Söylediğine göre CIA ajanlarında belirli bir seviyede anksiyete olması beklenirmiş. Çünkü bu onları diğer insanlara, yani kaygılı olmayan insanlara göre etraflarını daha fazla gözlemleyen ve analiz eden bireyler haline getirirmiş. Dolayısıyla kontrol edilmiş bir anksiyetenin bir CIA ajanının en önemli süper güçlerinden biri olduğunu anlattı. Bu eski CIA ajanının açtığı kapıdan girip anksiyete ve kaygı gerçekten bir süper güç mü? Bu bölümde bunu tartışacağız. Hazırsan başlıyoruz. Merhaba, ben Hakan Şık. Fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldin. CIA'nin açılımını yapmak da önemli başlarken bence. Açılımı Central Intelligence Agency, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi istihbarat kuruluşu. Bizdeki karşılığı MIT diyebiliriz. İşte İsrail'de Mossad, İngiltere'de MI6 gibi. Çok genel hatlarıyla bir CIA ajanı Amerika Birleşik Devletleri sınırları dışarısında yer aldığı görevlerde ülkesine yararlı olacak veya olabilecek bilgileri farklı yollarla elde eden, etmeye çalışan kişi aslında. Bunu yaparken de bir İletişimsel ve psikolojik çok farklı eğitimlerden geçiyor. Evet, ama Bustamante'nin anlattıklarına göre bazı doğuştan gelen veya sonradan, yani çocukluk ve gençlikte edinilen özelliklere de sahip olmaları bekleniyor. Burada birçok farklı özellik var, ancak anksiyetenin bunlardan biri olması beni bayağı şaşırttı açıkçası. Yani uzun zamandır kaygı bozukluğu ve anksiyete üzerine çok fazla şey okudum ve hani yaşadım. Bunun için biraz irdelemek ve seninle paylaşmak istedim açıkçası. Burada çok önemli bir nokta var tabii. Yani anksiyeteyi övmek gibi bir amacımız olamaz. Dönemsel olarak işte panik atak sorunlarıyla boğuşmuş biri olarak da bunu yapamam zaten. Ama son dönemde okuduğum kitaplardan birinin adı seni bu noktada şaşırtabilir. New York Üniversitesi'nde nöral bilim ve psikoloji profesörü olan Dr. Wendy Suzuki'nin yazdığı bu kitabın adı Anxiety is Your Superpower. Yani anksiyete senin süper gücün. Bu kitabı alırken çok araştırmış ve çok düşünmüştüm. Yani sanki anksiyetesi ve kaygısı olan insanlara kitap satmak için yazılmış gibi bir isim, değil mi? Bir noktaya kadar da öyle bu arada belki, ama ya evet, dikkat çekici bir başlık. Ama anlattıklarından ben kendime farklı dersler çıkardım ve bazı egzersizleri uygulamanın da çok faydasını gördüm. Dolayısıyla eğer anksiyete sorunların varsa veya panik ataklar yaşıyorsan tabii ki mutlaka önce doktora, psikiyatra veya bir psikoloğa gitmen gerekir. Bunu tekrar belirtmiş olayım, ama zaten gidiyorsan ve sadece kendini sadece kendini kaygılı veya endişeli hissediyorsan veya bunun işte negatif etkilerini yaşadığını düşünüyorsan bu bölümde birçok şey bulabileceğine inanıyorum. Şimdi öncelikle Dr. Suzuki anksiyeteyi ve bu işte veya bu kaygılı olma halini bir zayıflık olarak değil, değişim zamanının bir işareti olarak görmemiz gerektiğini altını defalarca çiziyor. Sonraki adımda ise bakış açımızı değiştirerek bu kaygılarımızı istediğimiz hayatı elde etmek için bir silaha dönüştürebileceğimiz noktaya geliyoruz. Yani anksiyete sayesinde daha iyi düşündüğümüz, daha iyi hissettiğimiz ve daha iyi performans gösterdiğimiz, belki hatta kendimizin daha iyi bir, hep söylene kendinin daha iyi versiyona dönüşmek, kendimizin daha iyi versiyona dönüşebildiğimiz bir hale doğru ilerleyebiliyoruz. Birazdan bazı pratik strateji ve egzersizlerden bahsedeceğim. Bunların tümünü uyguladım ve bazıları daha az, bazıları daha çok işe yaradı bende, ama tümünü seninle paylaşmalıyım. Belki sende daha farklı ilerleyebilir süreçler. Şimdi bir kere anlamak çok önemli en başta. Yani anksiyete ve kaygılarla başa çıkmayı öğrenmenin ilk aşaması anksiyetenin ne olduğunu anlamak. Bir kere anksiyetenin tek derdi bizi hayatta tutmak. Yani bize yaşattıklarını düşündüğümüzde biraz tuhaf geliyor bu. Evet, ama tüm o kaygıların arkasındaki ana sebep bu. Beynimizde özellikle işte amigdala, prefrontal korteks, işte hipokampus gibi bölgeler direkt bu konuyla ilişkili. Mesela amigdala işte tehdit algısında işte merkezi bir rol oynuyor diyebiliriz belki. İşte prefrontal korteks bu tehditlere verilen tepkileri düzenliyor. Hipokampus da bu işte biraz daha hafızayla ilişkili ve anksiyete deneyimlerini nasıl hatırladığımızı ve yorumladığımızı aslında etkiliyor. Bir de buna ek olarak böyle daha nörokimyasal süreçler var. Yani anksiyete ile ilişkili işte nörotransmitterler, hormonlar, işte örneğin kortizol ve adrenalin diyelim. Vücudun stres yanıtının bir parçası. Bu kimyasalların salınımı anksiyete hislerinin yoğunluğunu ve vücut üzerindeki etkilerini yönetiyor. Şimdi sorun tam da burada başlıyor, bu noktada başlıyor aslında. Şimdi sürüngen beynimiz gündelik hayattaki bazı normal diyebileceğimiz durumları tehdit olarak görüyor ve bizi korumaya çalışıyor aslında. Ve işin tuhaf yanı da her birimizde bu kaygılar farklı şeyler için çalışıyor. Şimdi şöyle bir örnek vereyim mesela. İşte diyelim ki işte karşıdan karşıya geçerken çok hızlı bir arabanın bize doğru yaklaştığı bir senaryoda hemen panik butonumuz devreye girer ve bazen saniyenin binde biri bir zamanda hatta şu üç tepkiden birini vermeye çalışırız. Durmak, kaçmak veya savaşmak. Karşılık vermek daha doğrusu. Söz konusu tabii araba olunca karşılık vermek veya savaşmak değil burada. Bu tabii saçma olacağı için genelde diğer iki seçenekten biriyle karşılık veriyoruz. Ya donup kalıyoruz ya da kaçıyoruz. Çok farklı senaryolarda çok farklı tepkiler verebiliriz tabii ama yani bu vücudumuzun doğru anda aslında panik butonuna basmasıdır. Şimdi sıkıntı bazen norm dediğimiz anlarda ve bunun farklı ölçeklerde olabilmesi. En basit örnekte mesela sevdiğimiz biri bir yere gidiyordur diyelim ki veya değer verdiğimiz biri işte sağ salim gidip gitmediği ile ilgili kaygılanabiliriz. Bizim genlerimiz, yaşadıklarımız ve travmalarımıza göre bu yaşadığımız kaygı düzeyi sıfır da olabilir. Yani hiç umursamayabiliriz de veya 10 üzerinden 10 da olabilir. Yani panik atak geçirebiliriz. Şimdi en başa dönecek olursak hiç kaygısı olmayan biri CIA ajanı, daha doğrusu genel hatlarıyla bir ajan olamıyormuş gibi bir yere varıyoruz. Ama diğer tarafında işin panik atak yaşayan ve kaygı bozukluğu olan biri de tabii ki ajan olma kriterlerine uygun değil. Ama kaygılarını ve anksiyetesini yönetmeyi öğrenen kişiler bingo. Burada hayatın tüm aşamalarında aslında istediğini elde eden biri olma ihtimalimiz var. Bu arada zaten nasıl ajan olacağını konuşmuyoruz, konuşmayacağız bu bölümde ama buradan gündelik hayatımıza neleri alabiliriz ve neleri bu şekilde başarabiliriz kısmı bana çok kıymetli geliyor. Evet, yeteri kadar anksiyete övdüğümüze göre artık biraz daha strateji ve egzersiz kısmına geçebiliriz. Bu arada hani bunları rahatlıkla anlatıyorum ama panik atak ve anksiyeteyi defalarca deneyimlediğim için bu sefer ölüyorum herhalde dediğim birçok an yaşadım. Ve bunu bir şeye dönüştürme yolculuğundayım ben de. Dolayısıyla bunların çok kötü deneyimler olduğunu ayrıca söylememe gerek yok zaten. Belki de hiç bilmediğin strateji ve egzersizler anlatmayacağım ama uygulama metotlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlatacağım egzersizlerin tümü hem kaygılı olduğun anlarda yapabileceğin hem de kaygılı olmasan da hayat kaliteni arttırmak için yapabileceğin bazı uygulamalar. Ama tekrar belirtmem gerekiyor burada, eğer çok ciddi kaygı bozukları yaşıyorsan ve panik atakların varsa önce bir uzmana gitmen gerekiyor. Şimdi biraz işin meditasyon ve işte mindfulness, böyle farkındalık tarafındaki şeyinde. Mesela genel olarak meditasyon, farkındalık ve nefes egzersizi çok önemli denir ama pek detay verilmez. Ben biraz izinle detay vermek istiyorum. İşte herkes için çalışan farklı yöntemler oluyor ama burada birkaç önerim olacak. Yani seni de deneyerek sana en uygunu bulman tabii çok önemli burada. Bunun keyifli bir süreç olacağına inanıyorum, o keşfetme süreçlerinin. Şimdi yoga zaten herkesin ilk önerdiği yöntemlerden biri tabii ki. Hani bu tarafa gitmek bir seçenek burada. Bir diğeri sufi meditasyonlar dediğimiz. Biraz daha işte farklı zikirler olabiliyor. İşte dua etmek olabiliyor inancına göre vesaire. Bir bu taraf var. Bir diğeri nefes meditasyonu var. Biraz daha aldığımız nefese odaklanarak yapılan bir tür aslında. İşte zen meditasyonu var. Görselleştirme meditasyonu var vesaire. Şimdi burada araç ne olursa olsun amaç bir kere zihni şimdiki ana getirerek işte sosyal medyadan, YouTube'dan, TV'den vesaire o tuhaf, o kargaşadan, karmaşadan biraz daha soyutlamak ve aslında kendi kendimize biraz daha kalabilmek. İşte bir odada mesela 10 dakika gözlerimizi kapatıp kendimizle kalmak bile bazen çok iyi gelebiliyor. Bir önceki bölümde, dopamin tuzağı ile ilgili olan bölümde bu tarafa detaylı girdiğim için şu an girmiyorum. Ama bir başlangıç noktası vermem gerekirse mesela bence nefes egzersizleriyle başlayıp kendin araştırarak kendine en uygun meditasyon çeşidine geçmeni önerebilirim. Nefes egzersizi dediğim şey oldukça basit bu arada. Bu bölümü dinledikten sonra böyle bir dakikanı ayırıp bunu yapacağına söz versen süper olur mesela şimdiden. Umarım vermişsindir o sözü. Nefes egzersizi şöyle bu arada çok basit. 5-6 saniye ile 5-6 saniye süre ile aslında yavaşça önce nefesimizi içeri çekiyoruz. Sonra aynı sürede yine 5-6 saniyede yavaşça nefesimizi geri veriyoruz. Nefesi çekiyoruz yine 5-6 saniye civarında süre yavaş yavaş çekiyoruz nefesi. Sonra tekrar geri veriyoruz 5-6 saniye. Bunu toplamda 6 kere yapıyoruz. Yani bir kere nefesi yavaşça çekip tekrar nefesi yavaşça çekmek bir kere ediyor. Bunu 6 kere yaptığımızda müthiş bir şey oluyor. Beynimize şu sinyal gidiyor. Bak şu an etrafta bir tehdit yok. Tehdit olsaydı biz bu kadar yavaş nefes alıp veremezdik. Eğer şu an kaygılıysak veya kaygılanıyorsak bir şey için yanlış bir moddayız diyerek direkt gerekli düzenlemeleri yapmaya başlıyor ve stres seviyemizi azaltmaya başlıyor genelde. Sadece bu nefes egzersizini bile her gün sabah akşam yapsan kendindeki değişime inanamazsın. Tek bir sorun var tabii, insan bazen umursamıyor, unutuyor. Buna önem vermen ve kendine bu yatırımı yapman süper olur bence. Yani sabah 1 dakika, akşam 1 dakika bu arada, bu kadar yani toplamda. Bir diğeri spor, ama yani sporla yapman lazım diye çok genel bir şey söyleyip tabii ki hani kenara çekilmeyeceğim. Burada spor yapıyorsan zaten yapıyorsundur. Ama yapmıyorsan da işte üşeniyorsun muhtemelen. Bir de şimdi gelip sana sorsam bir sürü bahanem var eminim. Oralara da hiç girmeyelim. Gel şöyle bir şey yapalım. Düzenli yapmıyorsan bile düzenli yürüyüşlere başlamayı dene. Yani günde bir saatle başlamak zorunda değilsin. Gün içinde zaten dışarı çıkıyorsan bir şekilde yürüyorsun. Ama hiç işin olmadığı zamanlarda bile azıcık çıkıp yürümek. Hani şöyle şeye falan girme, işte burası şehir veya işte burası bilmem ne falan, hani işte atıyorum yeşillikte parkta yürümek lazım falan şeyine de girme bence. Hiç yürümüyorsan bile 15 dakikayla başla, bir işte bakkala markete falan bir yere git. Sonra yavaş yavaş arttırırsın. Yani yürüyüş yapmak kesinlikle çok faydalı ve önemli. Anksiyete ve kaygıyı da düzenlemek için çok önemli genel olarak. Bunlar şey değil bu tabii bu arada. Genel olarak iyi bir hayat yaşayalım önerileri değil. Kaygılarımızı yönetmek için egzersizler, ama tabii şansa bak ki aslında iyi bir hayat da yaşamamızı sağlıyorlar. Şimdi ilk madde aslında meditasyon ve farkındalık pratikleriydi. Burada biraz daha işte nefes egzersiziyle başlayıp sonrasında kendine uygun aslında o meditatif, yani sadece boş durmak da olabilir bu. İşte bir yoga şeyine YouTube'dan vesaire de bakabilirsin. İşte bir işte kurs gibi bir yere de gidebilirsin, ama hani çoğunlukla illa hani gitmen lazım bir yere vesaire gibi bir şey asla söylemiyorum. Yani birçok şey artık online olarak gayet doğru kaynaklara da ulaşabiliyoruz. Ama yani işte sadece kendinle kalmak ve işte 5-10 dakika aslında hani o egzersizi yapabiliyor olmak, işte bir önceki bölümde bahsettiğim o dopamin tuzağı bölümde anlattığım onları yapabilmek aslında çok faydalı olacak. İkincisi spor veya yürüyüş, yani fiziki bir aktivite, fiziksel bir aktivite. Bu arada hani çoğu şeyde ev işi yapmak da çok ciddi bir fiziksel aktivite, yani orada bir o hareketi sağlamak vesaire, ama yürüyüş mutlaka olmalı günlük düzenin içerisinde. Üçüncüsü ise, bunu düzenli yapmıyorsundur zaten diye tahmin ediyorum ama yapıyorsan da biraz farklı bir şey önereceğim. Günlük tutmak. Şimdi günlük tutmak dediğimiz zaman hep böyle çocukken günlük tutturmak, işte günlük tutmak lazımdı falan ama işte yapmadık falan gibi şeyler oluyor veya düzenli olmuyor genelde. Yapıyorsan bu arada şahanesin, ama yapmıyorsan da başlamak için çok güzel bir gün bence bugün. Günlüğü tutarken çok önemli bir yönlendirme yapacağım ve bu biraz farklı bir günlük çeşidi. Günlüğü ikiye ayırıyoruz. Şimdi günlüğün ilk tarafı, bu her gün mutlaka olacak olan taraf, olumlu günlük, pozitif günlük diye bir günlük çeşidi var. O gün olan olumlu ve güzel şeyleri yazacaksın sadece. Bu pozitif ve olumlu şeyleri yazmak sana gün içerisinde başına iyi ve güzel şeylerin de geldiğini anlamak için bir farkındalık sağlamaya başlayacak. Çünkü kaygılı insanların çoğumuz negatifi görmeye bayılıyoruz. Ve bu olumlu günlük, aman diyeyim, çok önemli. Yani gerekirse bir cümle yaz. Zaten bir cümle yaz istersen. Hani 3 cümle, 50 cümle yazsan keşke, ama hani bir cümle yazman da bazen yeterli. Bu şöyle, hem moral oluyor, hem de yani cidden aşırı tavsiye ederim. Benim hayatımı değiştiren bir şey bu. Birazdan bunun şeyine de geleceğiz. Hani sonra bunun nasıl bir anlama geldiğinde. İkincisi duygu günlüğü. Bu da kaygılı olduğun anlarda yazacağın bir günlük. Yani eğer o gün hiç kaygılı bir anın olmadıysa tabii ki yazmayabilirsin. Yazmayacaksın ama kaygılandığın anda gün içerisinde istersen telefonunu aç. Yani telefonuna not alabilirsin bu arada. İki tane şeyi net olarak yazman gerekiyor burada. Bir, ne oldu? İki, bu olan şeye karşılık sen nasıl hissettin? Bu ikisi, yani ne oldu ve nasıl hissettin? Bunları yazıp bırakacaksın. İki tarafta da, olumlu tarafta da, duygu tarafında da. Bu sonrasında geriye dönüp okuduğunda sana üzerinde çalışman için bir veri sağlayacak. Çünkü önce bir veriye, üzerinde çalışman için, kendini anlaman için bir veri setine ihtiyacın var. Bunlar olmayınca biz günlük yaşadığımız şeyleri unutmaya çok meyilliyiz. Dolayısıyla o gün şöyle olmuştu, böyle hissetmiştim, neden böyle hissettim diye üzerine düşünmeye başladığında ve bunu defalarca yaptığında anksiyete ve kaygılarının sebebini yavaş yavaş bulmaya başlıyorsun. Ve işte zaten sihir burada başlıyor. Çünkü tanımlayamadığımız şeyi anlayamayız. Anlayamadığımızı da kontrol edemeyiz. Bütün mevzu aslında bunu kontrol etmek. Önce tanımlamamız lazım ki anlayıp kontrol edebilelim. Dördüncüsü ise bu maddelerde bazı rutinlerin olması gerekiyor. Düzenli aralıklarla yaptın zaten, rutin o demek ama işte bu ılık veya sıcak bir banyo yapmak olabilir. Sevdiğin bir kitabı okumak olabilir. Rahatlatıcı bir müzik dinlemek olabilir. Bunları belli rutinlerle, belli bir düzen içerisinde yapman gerek. Haber izlememeni, sosyal medya kullanmamanı azaltmanı kesinlikle tavsiye ederim bu süreçte. Bu rutinlere ek olarak. Bir de kaliteli bir uyku düzeni önemli. Burada da yani yatmadan önce böyle meditasyon veya nefes egzersizleri yaparak, işte az önce şey yap, o bir dakikalık nefes egzersizi mesela. Bunları yaparak uyuman çok faydasını göreceksin. Yani daha düzenli olarak aslında bir şeye geçebilme. Az uyumamaya çalışmak lazım. Yani sabah erken kalkacaksan erken yatmak iyi gelir. Yani az uyku yetiyor bana vesaire falan olabilir ama genelde hani bu kaygıyı azaltan bir şey. Bütün bu rutinleri bir arada, rahatlatıcı rutinleri aslında yapıyor olmak. Bir de işin duygularımızı anlama kısmı var. Şimdi aslında anksiyeteyi ve kaygıları kontrol altına almaya çalışırken iki şey yapmaya çalışıyoruz farkındaysan. Biri, tabii ki bazı tekniklerle rahatlamaya çalışmak. Evet. Ama çok önemli bir tanesi de neden böyle hissettiğimizi anlamaya çalışmak. Çünkü vücudumuz bize bir mesaj veriyor aslında. Sadece biz bu mesajı bastırmaya çalışıyoruz. Yapmamamız gereken şey bu. Yani bir kaygı anında, bir endişe anında, bir anksiyete, bir işte kötü, negatif dediğimiz aslında o hisleri, çok kolay bir şeyden bahsetmiyorum. Ama bir pozitif bir anımızda olduğu gibi aslında o hisleri yaşayıp içselleştirip, evet şu an kaygılıyım, şu an mutsuzum, şu an evet iyi hissetmiyorum deyip bunun birazcık böyle üzerine anlamaya çalışmak. Yani burada tabii ki psikoterapi, tabii ki hani kendini tanımak ve hatta kendinle yüzleşmek için çok önemli yöntemlerden biri ve mutlaka tavsiye ederim ama sonuçta benim bu konuda bir ne bir uzmanlığım var ne de kendi deneyimlerim ve okuduklarımdan, öğrendiklerimden başka bir şey anlatabilirim sana ama günün sonunda yine de iş hep kendimizi bilmeye geliyor ya. Burada bir örnek vermek çok isterim. Mesela çok öfkelenen biriysen eğer, mesela sadece öfke duygusu üzerinden gidelim. Negatif bir duygu olarak adlandırılan bir duygu ya öfke. Eğer öyleysen sebebi aslında çok yüksek ihtimalle kendini değersiz hissetmen. Çünkü öfkenin açığa çıkmasının ana sebebi içteki değersizlik hissi. Hemen bir örnek vereyim mesela buna. Diyelim ki trafikte biri önüne kırdı ve sen de sinirlendin. Niye sinirleniyorsun? Çünkü o kişi o anda senin olan bir hakkı, yani yol hakkını sana sormadan elinden alıyor. Eğer sen hakkını korumaya çok önem veren biriysen, elinden alınan bu hak yüzünden öfkeleniyorsun. Kendini değersiz hissediyorsun, umursanmadığını hissediyorsun ve öfkeleniyorsun. Aslında bütün öfkelerin, ya bunun gibi birçok duygunun farklı sebepleri var kişilere göre ama hepsi öfkede olduğu kadar açık olmayabiliyor. Yani dolayısıyla ben şöyle bir egzersiz yapıyorum her zaman. Bir şeye çok sinirlendiğim zaman anlık olarak diyorum ki kendimi şu an değersiz hissettim yüksek ihtimalle. Bunun sebebi ne? Şu şu şu şu şu şu oldu. Ha, demek ki buymuş. Sonra yine sinirlen veya ona göre bir tepki verirsen bu sefer kontrol senin eline geçiyor. Aslında mevzu bu. Duyguları kontrol ederken, yani o duygunun sana yaşattığı şey üzerinden bir kontrolle bir aslında onu bir güce dönüştürmeye başlıyorsun aslında. Bu sadece öfkeden bahsediyorum bu arada. Diğer bütün duyguların böyle farklı şeyleri var. Dediğim gibi hepimizin bam teli başka. Ama hepsi o negatif duyguları neden yaşadığımızı anlamakla başlıyor aslında. O sebepleri görmeye başlayınca zincirlerimizden kurtulup çözüm aramaya odaklanabiliyoruz. Ama öncesinde sanki bir sıkışmışlık, bir çaresizlik oluyor değil mi? Çok iyi biliyorum o duyguyu. Bu bölümden bir şeyleri hayatına entegre edeceksen bunun duygularını anlamak veya anlamaya çalışmak, buranın üzerine daha fazla enerji, efor harcamak olmasını çok isterim. Ha, duygularına da her zaman güvenmemen gerekiyor bu arada ama bu da başka bir sanırım podcast'in konusu muhtemelen. Duygularının sebebini ve geldiği yeri anlamaya başladığın zaman kendini ve hatta belki karanlık tarafını daha iyi anlamaya başlıyorsun. O zaman da ilk işte belki yıllardır herkesin evhamlısın, işte çok kaygılanıyorsun, çok düşünüyorsun, işte hemen stres yapıyorsun, boş ver, takma dediği şeyleri, böyle seni yaftaladığı şeyleri, bunun gibi birçok negatif duygu sayesinde bunları süper bir güce dönüştürme tarafına gelmeye başlıyor. Ve inan bana, kimse sana güvenmese bile ben sana güveniyorum. Çünkü gelmişsin, bu bölümü buraya kadar oturup sıkılmadan dinlemişsin. Nasıl güvendiğim ki sana? Sen de kendine güvenmeye başlarsan şu an iki kişi ediyoruz şimdiden. Bölümün sonuna geldik. Bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim. Bu bölümü ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir arkadaşınla da paylaşırsan beni çok mutlu edersin. Biliyorsun her bölüm sadece bir yeni kişinin daha aramıza katılmasını istiyoruz. Fazlasının değil. Umarım bölümü o arkadaşınla paylaşırsın. Ve umarım bu bölümde dinlediklerini kendi filtrelerinden tabii ki geçirip hayatına uygularsın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.